Ayrım 22. Şairin romanı Murat A. Mungan, sayfa 234. Boşluk ve kapılar. Bir yolcu yolda her şeyi görmez dedi Mutta. Yolu her şeyi de görür. Her şey bir yoldur çünkü. Sonra bu sözlerin Z'yi ve Tagan için fazla kaçmış olabileceğini düşünüp söylediklerini unutturmak istercesine başlarını okşadı onların. Son zamanlarda bunu sık yapmaya başlamıştı. Yola devam ettiler. Mutlah'ın önü sıra yürüyen Z ile Tagan'ın küçük ama kararlı adımları bu yolculuğa neşeli bir ciddiyet havası kazandırıyor. Her dönemeçte gelecek duygusunu besleyen, yolculuğun amacının solgunlaşmasına izin vermeyen taze bir anlam katıyordu. Mutlah bu yolculukta en gereksindiği şeyin başlangıçta kolay olmasa da bacaklarını açmak, 20 yıldır evinin avlusunun duvarları arasında kısıtlanmış adımlarını anakaranın uçsuz topraklarına göre esnetmek olduğunu biliyordu. Bu nedenle birbirine yakın şehirleri, yerleşim birimlerini arabayla ya da at sırtında kat etmek yerine yürümeyi yeğlemişlerdi. Bir zaman sonra ikisi birden sordular. Bu insanlar ne yapıyorlar? Z ile Tagan'ın aynı anda parmakla işaret ettikleri yere çevirdi başını Mutta. Az ileride ormanın ağzındaki düzlükte kadın erkekli küçük bir topluluk, kocamış bir ağacın çevresini el ele tutuşarak geniş bir halka oluşturmuş, usul sesle şarkı söylüyor, zaman zaman tıpkı bir insanla yarenlik eder gibi ağaçla konuşuyorlardı. Sesleri kederli, dansları neşeliydi. Arada bir durup oldukları yerde iki yana yaylanarak salınıyor. Bu tartımlı hareketi birkaç kez yinelettikten sonra yeniden ağacın çevresine dönüyorlardı. Aynı yönde birkaç kez döndükten sonra aniden durup bu kez ters yönde dönmeye başlıyor. Sanki bununla ağaca ya da tabiata şaşırtmaca veriyorlardı. Şarkılarının bir yerinde ağacın çevresinde oluşturdukları halkayı omuz omuza vererek küçültüp hep birlikte ağaca yakınlaşıyor. Sonra kollarını iki yana açarak geri çekilirken yeniden genişleyen halkayla birbirlerinden ve ağaçtan uzaklaşıyorlardı. Etna Bari'ye yaklaştıklarının ilk işaretiydi bu. Çevreyi kuşatan geniş bitki örtüsüne yayılmış ceviz, abonoz, armut, elma, şimşir, sedir ve gül ağaçlarıyla ünlü korulukları, ormanlık arazileri başlamıştı Etna Bari'nin. Ağacın çevresindekilerin yöreye özgü canlı renkler, gösterişli motifler taşıyan giysileri de bunu söylüyordu. Mutlu hızla o tarafa doğru yöneldi. Zeyli Tagan'da yetişmeye çalışan İvecan adımlarla ardından gitti. Ağacı kuşatan dairenin ortasında dört kişi ellerindeki testereyi bir ayin dansını andıran tartımlı hareketlerle birbirlerine devrederek ağacı kesiyormuş gibi yapıyor. Ağacın ruhundan bu kocamış ağacın gövdesini kesmeleri için izin istiyorlardı. Sözler, şarkılar, dans bunun içindi. Mutta ağacı kuşatan kalabalığa doğru yaklaşırken Z ile Tagan'a her canlının bir ruhu olduğundan ve ağacın ruhundan izin isteyen bu ayini yapmadan ormanda tek bir ağaç bile kesemeyen yöre ahalisinin kadim inançlarından söz etti. Gövdesini tamamlamış olan ağacın ruhunda serbest bırakması gerekiyordu. Ağacın ölümüne şiir bağışlar bu ayin dedi. Ağaca kesilmekle ölmeyeceğini söyler. Büyük bir taşın üstüne oturup hep birlikte ağacın tartımlı hareketlerle kesilmesini seyrettiler. Söyledikleri şarkıların kederi, yaptıkları dansın neşesi artmıştı. Devrilen ağacı, gövdesinin çatlamış kabuklarından soyup kuru yapraklarından, suyu çekilmiş yorgun dallarından, temizleyen kalabalığı arkalarında bırakarak yeniden yola koyulduklarını Z ile Tagan, arkalarından esen rüzgar bile denemeyecek serin yeşil esintinin, kesilen ağacın peşlerine takılan solu olup olamayacağını düşündüler. Ancak gülünç olmak korkusuyla birbirlerine bir şey demediler. Hedeflerindeki köye yaklaşıyorlardı. Edna Bari çoktan bir şehir büyüklüğüne ulaşmış olmasına karşın hala köy adıyla anılan çok eski yerleşim birimlerinden biriydi. Sık yeşillikler içinde kaybolmuş dalgın bir hali vardı. Bölgenin iklimine özgü çabuk toplanıp çabuk dağılan bulutların getirdiği hızlı yağmurlar vadinin yeşilini beslemişti. Birbirinden kopuk görünen alçak tepecikler üzerinde bir yolun dönemecinde birdenbire önünüzde bir tabiat çakası gibi açılıveren vadilerde, hatta yol kenarlarında bile dağınık düzen sıralanmış evleri nedeniyle bir yerleşim bütünlüğü göstermiyordu burası. Evlerin aralarındaki geniş bahçeler, bağlar, sık ağaçlar nedeniyle tek bir yerleşim biriminden çok, birinin bittiği yerde diğerinin başladığı yan yana dizilmiş köyler gibi duruyor. Doğal olarak Edna Bari'nin de ne zaman başlayıp nerede bittiği pek anlaşılmıyordu. Ama köylerin sınırlarını her yerde olduğu gibi burada da köpekler bekliyor, yaklaşan yabancılara, yoldan geçenleri gür sesleriyle havlıyorlardı. Kuzey tilkilerini andıran dağ kurdu iriliğindeki görünüşleri ve bağırgan halleriyle göz korkutucu görünselerdi, Mottah bu boncuk gözlü boz köpeklerin çocuklar kadar oyunbaz ve şakacı olduklarını, Serhanas ile birlikte ovanın düzünde oynadıkları günlerden biliyordu. Kendini yollara vurduğundan beri Serhanas'ı sıklıkla andığını kederle fark etti. Onları köy sınırında bekleyen bu azman köpekler olsa karşılaştıklarında Zey ile Tagan'a sakinleştirici bir sesle korkmamalarını söylemeye gereği duydu. Nitekim yanlarına vardıklarında gelenlerin kokusuna onların iyi konuklar olduklarını anlamış bulunan köpekler kamçı karası kuyruklarını sallayarak şakalaşmaya etraflarında dönmeye başlamışlardı bile. Sonra uzun bir günün sonunda soluklanır gibi hep birlikte yol kenarına oturdular. Akşam serinliğinin habercisi yumuşak bir rüzgarın dalgalandırdığı, önlerinde uzayıp giden büyük engin çayıra bakmaya başladılar. Köpeklerin bu sevimli söz dinler halleri, bazılarının başlarını Zeyle Tagan'ın dizlerine dayaması çocukların çok hoşuna gitmişti. Bir köpeğin başını okşayarak ağır ağır biten günü uğurlamanın keyfini yaşıyorlardı. Mottah manzaraya tutulmak diye adlandırdı bu dalgınlıkta hep yaptığı gibi gene çocukluk anlarına gömüldü. O zamanlar köyün hemen çıkışında akşamüstünün üzgün yüzlü köpekleri ovalara dalmış bakarlardı. Sanki artık orada değilmiş gibi bakarlardı. Bir çocuk zamanı onlardan öğrenir, çoğunlukla büyüyünce unuttuğu ayrıntılardan. İçinin kendinden habersiz neler öğrendiğinin farkında olmadan. Zey ile Tagan da şimdi baktıkları birdenbire sesleşen bu manzaranın dalgın öğrenmelerinden geçiyorlardı. Mottah yılların kıvam kazandırdığı huzurlu bir kederle onların çocuksu dalgınlığına baktı. Serhenas da böyle dalıp gider, sonra yüzü yumuşamış olarak dönerdi gittiği ufuklardan. Serhanas'ın bütün gün arkaları sıra dolanıp duran köpeğin adını hatırlamaya çalıştı Mottah. Unutmuştu. Bazı şeyler gene de unutuluyordu demek. Yüreğin vefasının hafızaya yetmediği oluyordu. Büyük çadırın yeşili koyulaşmış, üzerine tatlı bir mahmurluk çökmüştü. Gün tamamen sönmeden köye girmeleri gerektiğini hatırlayıp gönülsüzce ayaklandılar. Yeniden yola koyulduklarını bir süre onlara eşlik eden köpekler giderek teker teker arkalarında kalmaya başladı. Nedense bu mevsimi bozaran, bir zümrütü andıran Edna Bari, ona çocukluğunun bir bölümünü geçirdi o köyü hatırlatmakla kalmamış, aynı zamanda geçmişe gömülmüş, nice saklı anıyı olanca canlılığıyla diriltmişti. Her yolculuğun aynı zamanda içe yolculuk olduğunu söyleyen bütün eski bilgeleri andı Mottah. Onu büyüten şeylerin yüreğini ısıtan anısı da göğsü kabardı. Sızılı bir mutluluktu bu. Yaşadığını, var olduğunu bilmenin bu sevinçli hüznünü tanırdı. Şu an varlığını tepeden tırnağa kamaştıran bu duygular, var olmaya şükran duymanın bir çeşidiydi. Doğanın bir parçası olduğumuzu anladığımız, içimizi engin bir huzurla dolduran bu kutlu anlarda varoluşumuz bir kıymet kazanır, hızına kapılıp geçtiğimiz günlerin içinde başka bir alemin açıklığına çıkılırdı. Bazen bunun için bir yol kenarında durup kısa da olsa sahibi olduğumuz zaman parçasını bütün benliğimizle baktığımız tabiatı teslim etmek yetiyordu. Olgunluğun kazandırdıklarının keyfini sürmeyi bilmeliydi insan. Bir zamanlar bilmeden içinden geçilenleri, sorunları bilerek geçmeyi öğrenmeliydi. Ama ne yazık ki çoğu kez bunun tadını çıkarmayı öğrenmeye başlandığında yaşamın bölümü de geçip gitmiş oluyordu. Kendini yıllar yılı evini boşuna kapatmamıştı. Belki kendini kilit altına alarak içindeki zamanı durdurmak istemişti. Mottah, Zey ve Tagan vadiye indikçe rengi iyice kararan Edna Bari'nin yeşillikler içinde gözden kaybolduklarında sesleri artık uzakta kalan köpekler yalnız kaldıkları giderek ıssızlaşan manzaraya bakıp yeniden havlamaya başladılar. Edna Bari'nin orta yerinde kareye yakın dikdörtgen zemin üzerinde yükselen direkleri, kirişleri, kızıl ağaçtan yapılma tabanı ve duvarları meşe kaplı, yüksek tavanlı okuma salonundaydılar. Işığı büyüten sırça fanuslarda yanan tüssülü çıralar ortalığı kızıl ağaçlara özgü yalımlı bir renkle aydınlatıyordu. Dört bir yanında dizli okuma odalarına açılan kapıların sıralandığı asmakat balkonuna dört koldan bağlanan sesi emen yumuşak dokulu kilimler döşenmiş, ahşap merdivenlerle inip çıkılıyordu. Mottah'ı dinlemeye gelenlere salonun yetmeyeceği düşünüldüğü için bu asma kat balkonun hasır iskemleler, alçak arkalıklı sıralar yerleştirilmişti. Balkon parmaklıklarına dirseklerini, çenelerini dayamış gürültücü gençler Mottah'ın konuşmaya başlamasını beklerken bir yandan da salondakileri seyrediyor, şenlikli bir hava içinde aşağıda kalabalık arasında tanışlarıyla el kol işaretleriyle haberleşiyorlardı. Zey ile Takan her zamanki düzen içinde konuşma masasını hazırlamış, sonra bulunmaları gereken köşeye üzerlerine azıcık büyük gelen bir vakarla çekilip beklemeye başlamışlardı. Hızlı not almakta işi ilerlettiklerinden ikisinin de elinde artık yeni defterler vardı. Büyük adam bakışlarıyla bakıyorlardı çevredeki kalabalığa. O geceki süresine konu aldığı örnekle Motta insanın sırlarla dolu bir varlık olduğundan söz etti. Bir tarihte at sırtından düşen bir şair geçirdiği şiddetli beyin sarsıntısından sonra küçük harf yazıyı tamamen unutmuştu. Belleğinden ve beyninden bütünüyle boşalmış bu harfleri artık ne tanıyor ne de onlarla okuyup yazabiliyordu. Sanki sonsuza dek silip gitmişlerdi belleğinden. Artık yalnızca büyük harf yazıları tanıyabiliyor, yeni şiirlerini ancak büyük harflerle yazabiliyordu. Bu yüzden attan düştükten sonraki şiirlerinin tümü büyük harf yazılıp aynen öyle çoğaltılmış ve bu dönem şiirleri sonradan şairin büyük harf dönemi diye adlandırılmıştı. İşin tuhafı şiirlerinin doğasında hiçbir değişiklik olmamıştı. Eskisine göre ne daha iyi ne daha kötüydüler. Ona böyle büyük değişimler içeren sarsıcı olaylardan sonra genellikle köklü değişiklikler beklenirdi insanların yazdıklarını yaptıklarında. Bu kazadan sonra yeniden yazı öğrenmesi de imkansızlaşmıştı şairin. Sanki bir el beyninin bütün kapılarını sonsuza dek kapatmıştı. Konu üzerine kafa yoran hiç kimse bunun nedenini, niyesini bilemedi. Olanları bir açıklama getirip bir anlam veremedi. Yalnızca böyleydi, böyle olmuştu. Bazı sırlar bilinmezlikleriyle kalırlar, bu da öyle kaldı. Kimi durumlarda yaşamı olduğu gibi kabullenmek gerekir. Her insanın ömründe kendinden önceki insanların anlamadıklarını, anlamanın mutluluğu ve anlaşılmasını kendinden sonraki insanlara devredecekleri bilinmezliklerin kederi vardır. Biz her ne kadar öyle sansak da yaşam günün birinde birilerinin çıkıp tek tek çözeceği sırların bir toplamı değildi. Bütün sırları çözüldüğünde anlaşılıp kapağı kapatılacak okunmuş bir kitap değildi yaşam. Yarım kalmış bilmeceleri, hiçbir zaman açıklığa kavuşmamış muammaları, çözülemeyen sırları ve olanca karmaşasıyla da yaşamdı. Bir planı varsa da bunlar bizim zihnimizin anlayamayacağı, algılayamayacağı bağlantılar bütünlüğüne ve aklımızın kavrayamayacağı bir iş tutarlığa sahipti. Söyleyişinde uzun uzadıya bunları dillendirdi Motta. Anlamaya çalışmaktan vazgeçmeden yaşamı kabullenmek belki de asıl başarılması gereken budur, dedi. İşte bu nedenle o şairin de beyninde kaybettiği küçük harflerin nereye gittiği belki hiçbir zaman bilinmeyecekti. Bizler de kendi yaşamlarımızda göze görünmeyen birçok küçük harf kaybederek sürdürürüz yaşamımızı. Bir gece karanlıkta tek başımızayken kendimize alçak sesle söylediğimiz kayıtları hayatımızın, bir düşünsenize ne kadar çoktur, başka türlü ayakta kalınmaz, hatırladıklarımızla değil asır hatırlamadıklarımızla başa çıkmakta zorlanırız diyerek hafifçe iç geçirip sözlerini bitirdi. Peki ya küçük harflerin ardında bıraktığı boşlukta nasıl başa çıkabilmiş o şair diye sordu kalabalığın içinden biri. Boşluk ondan önce de vardı dedi Motta. Boşluk hep vardır. Boşluk bir tür yoğunluktur aslında. Biz içini göremediğimiz için boşluk diyoruz ona. Burada şiire gelelim. Her şiirde sözcüklerin dolduramadığı bir boşluk vardır. En kusursuz şiirde bile var olan bu boşluğu yalnızca şairin kendisi bilir. Boşluk denen bu gizden bir tane daha, bir tane daha şiir yazar. Boşluğu dolduracak şey bir başka şiirdir sanır. Şiirler yalnızca birbirlerinin boşluklarını doldururlar oysa. Temel giz orada durur. Olduğu gibi durur. Onca tıraşlandığı halde hiç tıraşlanmamış bir elmas gibi durur. Bütün sükuneti ele geçirilmezliği, vazgeçilmezliği, ışıltısı ve direnciyle durur. Serüveni sürdüren de budur. İmkansızlığa direnen insanoğlu hayali. Küçük harflerin kaybolup gittiği o boşluğu sözünü ettiğimiz şair bilmiyor. Geçirdiği kazayla birlikte o küçük harfleri hiç tanımamış gibi oldu. Onun boşluğunu biz tanıyor, biz boşluk ediyoruz onunkine. Üstelik bizim de olan bitenler konusunda hiçbir fikrimiz yok. Hangi taraf daha boşlukta dersiniz? Gecenin sonrasında başka konulardan da söz ettiği halde herkes yalnızca bu büyük harf şiir örneklemesinden konuştu. Dinleyiciler arasındaki birkaç müzik kadın bundan böyle her yıl bugün Mottah'ın bu süreçini anmak için büyük bir harf şeklinde zencefilli tarçını damla sakızlı çörekler yapıp dağıtacaklarını söyledi. Gece bu hayali çöreklerin ağızlarda bıraktığı şekerli neşe içinde bitti. Ertesi gün Zey ile Tagan'a kapılarıyla ünlü evlerini, sokaklarını göstermek için Edna Bari içinde uzun bir gezi önerdi Motta. Onların kentte özelliğini veren bu kapıları mutlaka yakından görmeleri, tanımaları ve öykülerini dinlemeleri gerekiyordu. Meydanlardan başlayıp tepelere tırmanan, vadilere inen yollara, dar sokaklara, ara geçitlere, en sapa köşelere varasıya sürdürdükleri bu Edna Bari gezi sırasında Zey ile Tagan önlerine çıkan bütün kapıları, pencere kepenklerini, çarşı içlerindeki dolap kapaklarını, dikkatle kısılan gözler ve ince bir merakla bilinen bakışları uzun uzun diye incelediler. Bir süre suskunluğunu koruyan ustaları Motta anlatmaya başladığında söyleyeceklerinin kafalarında doğru bir yere oturması için şimdi harcadıkları dikkate gereksinim duyacaklarını biliyorlardı. Bugüne değin geçtikleri yerlerde hep böyle yapmıştı ustaları. Onların öncelikli bilgilere sahip olmadan saf gözlerle bakmalarını, kendilerince gözden biriktirmesini bekliyor, gerektiğini düşündüğü yerde birden konuşmaya, anlatmaya başlıyordu. Bu kez de öyle oldu. İlkin çocuklara ne görmüş olduklarını, dikkatlerini çeken şeyleri, nelere takıldıklarını, hangi ayrıntıları yakaladıklarını sordu. Sonra gördüklerini bütünle tarif etmelerini söyledi onlara. Ardından kendi konuşmaya başladı. Üzerlerinde farklı ahşap parçaların geometrik bir düzen içine yer aldığı bu kabartma kapılara künt kapılar denir çocuklar dedi. Artık kullanılmayan ölü bir dilde bir işin ustalığı, kurnazlığı anlamına gelirmiş künt sözü. Sonraları kavramak anlamında da kullanılır olmuş ama bugün biz künt denince şu kapılarda, kepenklerde, kapaklarda gördüğümüz son derece ustalık, titizlik ve hesap gerektiren bu ahşap bezeme sanatını anlıyoruz. Neden bu kadar süslü bu kapılar dediniz az önce değil mi? Evet, ilk bakışta salt süsleme amaçlı olduğu sanılsa da ortaya çıkış nedeni bu değildir. Ama sonradan aynı zamanda bir süs değeri de kazanmıştır. Bu hep böyle olur. İnsanoğlunun elinin ve emeğinin değdiği birçok şeyde olduğu gibi ihtiyaçtan doğan bazı şeyler zamanla başka anlamlar, başka değerler kazanır. Hatta yeni ihtiyaçlar yaratırlar. Başlangıcını belki de sıradan bir yoksulluk bilgisine borçlu olan bu künt kapılar zamanla bir zanaat ustalığı örneği olarak gündelik yaşama kendi şiirine katmaya, güzel duyumuzu okşayan kendi hayatını yaşamaya başlar. Bakın çocuklar, ağaçlar kesilmekle ölmezler. Bir odun parçası, bir tahta haline geldiklerinde bile ısı ve nem oranlarına etkilenerek genişleyebilir, şişebilir, büzülebilirler. Buna marangozlukta ağacın çalışması denir. Bu bölgenin mevsimleri çok değişken, iklimi çok kararsızdır. Isı ve nem oranı hızla değişir. Ani yükselişler ve düşüşler görülür. Tek bir ağacın tahtasından yapılan kapıların, pencere kepeklerinin zamana ve iklime dayanıksızlığı, zamanda çoğu yoksul olan bu insanları farklı ağaçların tahtalarını bir araya getirmesinden yapılan bu kapıları bulmaya yönlendirmiş olur. Böylelikle tutumlu bir davranışla hem artmış tahtalardan yararlanmış, küçük parçaları ziyan olmaktan kurtarmış hem de daha dayanıklı kapılara sahip olmuşlardır. Künt kapılarda ceviz, abanoz, armut, elma, şimşir, sedir ve gül ağaçları kullanılır. Bu ağaçların hepsini geçtiğimiz yollardan tanıyorsunuz değil mi? Bunlar huyları ve tabiatları farklı ağaçlardır elbet. Tabii ısıya ve neme dayanıklı ölçüleridir. Ama künt kapılar aynı zamanda farklılıkların bir arada yaşamasının evrenin sembolü olduğuna işaret eder. Edna Bari'nin inanç ve yaşayış sisteminde bütün karşıtlıklar ve farklılıklar ayrılmaz bir bütündür. Her ağacın tahtası bir diğerinin zaafını telafi eder. Onun dayanıksızlığın ziyanlarını gidermeye yarar. Bütünün ömrü böyle korunur. Bu aynı zamanda hayatın tarifidir. Bunu bilmek bir kapıyı yalnızca bir eve, bir sokağa değil, bütün bir hayata açar. Zey ile Tagan'ın kapılara bakan gözlerinin değişmiş, bakışlarının derinleşmiş olduğunu fark etti Motta. Şimdi kapılara saygıyla dokunan elleri, zamanı aşan bir derinlik içinde bu bilgileri kavramaya, sınamaya çalışıyor gibiydi. Şu kapılar arasındaki farkı görüyor musunuz diye sordu Motta, az ötedeki iki evin kapısını işaret ederek. Doğru yanıt vermelerini beklemiyor, yalnızca yeni bir konunun kapısını açarken dikkatlerini bilemeye çalışıyordu. Kün kapıların hakikisi olduğu gibi zamanla sahtesi de yapıldı. Bakın örneğin şu gördüğünüz avlunun kapısı hakiki olanıdır. Ahşap bir iskeletin üzerine dikkatle yerleştirilen kenarları, yuvalı dişi ahşap parçaların birbirine kenetlenmesiyle oluşturulmuştur. Bunlar da parçaları bir arada tutmak için çivi ya da reçine zamkı yapıştırıcılar kullanmaya gerek duyulmaz. Aynı ağaçta büyümüş dağların kardeşliği iç içe geçerler. Bundan böyle ortak sürdürecekleri bir hayat için tam bir uyum içinde birbirine kenetlenen bu parçalar arasında hava boşluğu kalmadığından ve biçimler arasındaki açılarda köşeler birbirleri tam olarak öpüştüğünden bu parçaların zaman içinde yerinden oynaması, düşmesi mümkün değildir. Ağaçtan sanki kapı değil yeni bir ağaç yapılmıştır. Değişen ısı ve nem oranlarıyla ağacın çalışmasını engelleyen bu kadim yapım tekniği kün kapıların uzun ömürlü olmasına yol açar. Değil mevsimler yıllar boyu şişmeden, düşünmeden, dökülmeden yaşamlarını sağlar. Az önce Tagan neden kapıların üzerindeki süslemelerin hepsinin geometrik desenler olduğunu sordu değil mi? Dikkatli bir gözlem yerinde bir soru. Bu son derece titizlik ve hesap gerektiren teknikte açıların birbirini tamamlayabilmesi için süslemeler zorunlu olarak geometrik desenlerden seçilir. Bu nedenle daha çok altıgenler, sekizgenler, yıldız motifleri kullanılır. Gerçi zamanla kapıların üzerindeki bu geometrik desenlere irili ufaklı yıldız motiflerine bakarak bunların dizilim ve sıralamasındaki gökyüzü hareketleriyle yer küre arasında şifrelenmiş ilişkiler olduğuna değin kehanetler geliştirilmeye çalışılmışsa da işin aslı budur çocuklar. Sonra sustu Motta, birdenbire sustu. Bir yerlerde bir kapı açılıp kapanmış, insanın içini üşütecek kadar derine işleyen bir rüzgar esmişti sanki. Zaman dalgalandırarak insanı içinde yaşanılan anın dışına çıkartan ürperti verici bu esintileri evde kapalı kaldığı yıllarda unutmuş gibiydi. İçinden kendiyle konuştu. Kapımı sokağa kapattım 20 yıl boyunca hayatın yüzüne. Şimdi çocuklara kapılardan söz ediyorum. Ne tuhaf, insan ne tuhaf, hayat ne tuhaf. Çekip çıktığımız bir daha dönüp dönmeyeceğimizi bildiğimiz kapıları hayatımızın. Ne tuhaf. Bir süre hiç konuşmadı. Çocukları az önce anlattı bu yeni taze bilgilerle baş başa bıraktı. Sokaklar ve kapılar yormuştu onları, yorulmuşlardı. Bir süre sessiz adımlarla hiç konuşmadan amaçsız yürüdüler. Vardıkları küçük meydanın göbeğindeki sivri kubbeli çatısı ve çevresini kuşatan çubuklu parmaklıkları daha çok bir kanarya kafesini andıran, dört bir yanını kuşatan pencerelerinden vuran ışıkta şeker gibi gülümseyen pasta evine vardıklarında Motta, Zey ile Tagan'a Edna Barry'nin pastalarından yemeden gidilmez buradan dedi. Sonra hızlıca ekledi. Bugün çok yorulduk. Birisini tattılar. Sona saklanır. Zey ile Tagan kendilerinin içinde böğürtlen ağaç çileği ve tomgurk üzümü bulunan kreması bol pastalardan istedilerse de Motta yediği buraya özgü kavrulmuş irmik ve sarı kiraz şurubuyla yapılan nehveram helvasından da tatmadı ne demediler. Motta'nın sorusu üzerine nehveram helvasına bu gevrek tadı veren şeyin piştikten sonra yağlı kağıtlarda dinlendirilmesi olduğunu söyleyen pastacı kimselere vermediği bu sırrı Motta'ya armağan ediyormuş havasındaydı. Konuşurken kibarlık olsun diye sözlerin arasında eski sözcükler serpiştirmekten hoşlanan Motta'yı ve şimdiden muhterem çıraklarını pasta evlerini ağırlamaktan büyük şeref duyduklarını söyleyen, yüzü yaptığı pastalar gibi pembe beyaz olan bu kırmızı yanaklı koca göbekli pastacı, Motta'dan dükkan ressamının onların bir resmini çizmesine izin vermesini rica etti. Soğuk bakışlı çekik gözlerine ve beyaza yakan tenine bakılacak olursa, Kuzeydoğu adalarından gelmişe benzeyen ressamın dizine yerleştirdiği ahşap tablo üzerinde bir parşömene çabuk fırça darbeleriyle çini mürekkebi resimleri çizilmeye başladı. Pencerelerden süzülen ışığın yüzlerini hiçbir gölgeye izin vermediği opak bir aydınlıkta arkada eğrelti otları, gardenyalılar, mimozalar, küpe çiçekleri, önde Motta ve dizlerin iki yanında yeni gülümsemeye başlamış iki çiçek gibi Zey ile Tagan, bileği kıvrak fırçası gibi hafif bir pastel ressamının el çabukluğuyla hızlı ama gene de bir minyatür zarafetindeki çizgileriyle bir parşömen üstüne resmedildiler. Bu resmi gururla duvarına asacağını söyleyen pastacı, onlar gitmeden resmin bir kopyasını daha yaptırıp Motta'ya armağan ederken, Zeyla Tagan da yolluk olarak içine öğütülmüş ceviz, tarçın ve guhmana taneleriyle yapılan taş şekerlerin bulunduğu renkli külahlardan sardırdı. Birdenbire heyecanla fark etmişlerdi ki onların birlikte çizildikleri ilk resimleriydi bu. Ustaları Motta ve onun dizinin dibinde oturan Zeyla Tagan. Aynı duyguyu aynı anda yaşayan ikizler gibi dönüp birbirine şefkat ve kardeşlikle gülümsediler. Bu otların birbirlerinin ikizi olmaya başladıklarını ta derinlerine anlattıkları anlardan biriydi. Zeyla Tagan, Mottah'ın bilmediği bir şeyi bütün varlıklarıyla biliyorlardı şimdi. İkiz olmanın özel gücünü ve bunun kavrandığı sihirli anları. Mottah'ın çırağı olmaktan duydukları gururu belgeleyen bu resmin bulunduğu parşömeni sırayla koyunlarına taşımak üzere özenle dürüp biri birişimle bağladılar. Konakladıkları geceler yol ateşlerini açıp bakacak. Belki o sırada Edna Bari'nin künt kapılarını ya da Kanarya kafesine benzeyen pastevin şekerlemelerini konuşacaklardı. Ne demişti ustaları? Yol hatıralarla uzardı. Akşam inip de konuk evine çekildiklerinde bütün gün kapılardan söz etmem boşuna değildi dedi Motta. İnsan elinin emeğinin bir tek şiiri yoktur. Bunu bir kez daha göresiniz istedim. Künt kapıların hakikilerinden söz ettim size. Bugün uzun uzadıya. Bir de sahteleri var. Kolayına yapılanları. Tamamen yapıştırma ve çakma esasıyla yapılan bu taklit künt kapılar daha az ustalık, daha az maharet ve daha az hüner ister elbet. Yapımı daha kaba ve kolaydır. Motifler ve geometrik kafesleri oluşturan kirişler ahşap zemine çiviyle çakılarak ya da yapıştırılarak yerleştirilir. İlk bakışta hakiki künt kapılarından ayırt edilmesi güçtür onların. Ehli olmayan gözler fark etmez bile. Öte yandan bu kabalığın ve kolaycılığın bedeli olarak kafes içindeki parçaların zamanla dökülmesi, ahşap parçaların bitişme yerlerindeki hava boşluklarının genişleyip şişmesi sonucunda bu sahte kapıları zamanın ellerine erken teslim etmesi kaçınılmazdır. Kapılarda düşme, eklem yerlerinde sökülme başlar. Bir taklidi aslında yaklaşılan ilk günlerin ihtişamı sönüp gittiğinde zamanın kemirdiği ahşap parçalarıyla patır patır dökülen tahtalar kalır geriye. Şimdi bütün bu anlattıklarım hayata ve şiire taşıyayım bakalım. Şiiri var eden parçaları bir künt kapı yapı yapar gibi yeniden söküp takın. Bir yapıyı var eden parçayla bütün ilişkisini şiirin kendi hakikati içinde kendiyle tartın. Hakiki şairlerin soy ağaçlarından geçmiş mirasını tahtalarından devşirdikleriyle kendilerine taklit kapılar çatanları gözden geçirin. Biliyorum, bugünden yarına yapılacak iş değil bu verdiğim soru zorlu ödev. Ama sanat yapıtlarıyla kapılar arasında böyle bir künt bir ilişki olduğunu bugünden sonra daha çok hatırlayın. İki parça arasında kalmış, önemsiz görünen küçük bir hava boşluğunda zamanla içinde kaybolacağınız kendi boşluğunuzu yaratabileceğinizi hiç unutmayın. Boşluk üzerine boşuna konuşmadım o kadar. Kendi boşluğunuzla yüzleşmeden varlığınızı dolduramazsınız. Şiir bizim kendimiz olmaya açılan kapımızdır ama bazen kendi kapımızı yüzümüze kapatırız. Kim olursanız, ne olursanız, nasıl olursanız olun ama kendinize girip çıktığınız bir kapınız olsun çocuklar. Kendi boşluğunuzla yüzleşmeden varlığınızı dolduramazsınız. Şiir bizim kendimiz olmaya açılan kapımızdır ama bazen kendi kapımızı yüzümüze kapatırız. Kim olursanız, ne olursanız, nasıl olursanız olun ama kendinize girip çıktığınız bir kapınız olsun çocuklar. Az olun ama hakiki olun. Bir gün kendi kapınız çalacak yüzünüz olsun. 22. ayrımın sonu, sayfa 245.